Bildiğiniz gibi değerli kardeşler, 3 hafta önce 50. gün anlamına gelen Pentekost günü hakkında, yani kilisenin doğumu hakkında söz etmiştim, değil mi? Yani Rabbimiz vaat ettiği kutsal ruhun gelişiyle ne oldu? Kilise dediğimiz o kavram yeryüzünde oluşmuş oldu. Ama tabii ki zaman da her zaman kısıtlı oluyor bazen. Bitiremiyoruz. Yine bitiremedik. Çok yaşa. Bitiremedik. Sonrasında biliyorsunuz Hikes toplantısı vardı. Hikes toplantısından önce Ziegen ve Nürnberg toplantısı vardı. Dolayısıyla konuyu tam olaraktan bitirmem tabii ki mümkün olmadı sevgili kardeşler. Bugün gerçekten onu tamamlamak istiyorum değerli kardeşler. Bu konuyla ilgili ilk konuşmayı böyle önemli kısımlarını, hepsini değil ama hızlı bir şekilde önemli kısımlarını size hatırlatmak istiyorum. Habercilerin işleri ikinci bölümde biliyorsunuz aslında asıl konu parça ilk 13 bölümdü ama biz ilk 4 ayet üzerinde ağırlık verdik. O ilk 4 ayet üzerinde düşüncelerimizi, oradaki içeriği açığa çıkarmaya çalıştım. Ve orada ilk söylemek istediğim nokta şuydu. Kutsal ruh, vaat edilen kutsal ruh geldiğinde belirli kişilerin üzerine değil, toplulukta bulunan, toplantıda bulunan her bir kişinin üzerine geldiğini söylemiştim. Ve bir de orada gel kutsal ruh diye bir duanın olmadığını, ancak o kutsal ruhun gelişindeki neden Rabbimizin göğe alınırken vaat ettiği kutsal ruhun o vaat edilen sözün yerine gelmesiyle kutsal ruh çıktı, geldi ve yeryüzünde o oluşumu gerçekleştirmiş oldu sevgili kardeşler. Ve biliyorsunuz İsrailoğulları, yani Yahudiler yılda 3 kez dünyanın 4 bir yanından 3 önemli bayramı kutlamak için ne yapıyorlardı? Bir araya geliyorlardı. Ben bunların üzerinde detaylı bir şekilde durdum. Ama ben onları size tekrar açıklamak istemiyorum. Çünkü zaman da kısıtlı. Konumuzu saat 5'e kadar bitirebilmek için. 3 önemli bayram hakkında konuşmuştuk. Musa'nın kitabı 5. Musa kitabının 16. ayetinde, 16. bölümün 16. ayetinde, orada mayasız ekmek bayramından, haftalar bayramından ve çardak bayramından söz ediyordu. 3 ayrı bayramdan söz ediyordu ve bu 3 ayrı bayramı kutlamak amacıyla ne yapıyorlardı bu erkekler? Dünyanın her tarafından çıkıp gelerek bunu birlikte bir arada topluluk olarak kutluyorlardı. Ve şöyle devam etmiştim. Rabbimiz gerçekten bütün bu 3 bayramı da ne yaptı? Kendisi tamamladı. Dedik ki ölümüyle fısıh, mayasız ekmek bayramı dediğimiz fısıh bayramını tamamladı ölümüyle. Ve dirilişiyle de ilk ürünler ya da diğer adıyla hasat bayramını yerine getirmiş oldu. Ve sonrasında da dirildikten sonra da kutsal ruhunu göndererek noktalamış oldu. Ve bu yüzden kutsal söz şu gerçeğin altını çiziyordu. Haberci Paulus'un Korintoslara yazdığı ikinci mektupta, değil mi? İkinci bölümün 16. ayetinde, pardon, Koloseliler 2. bölüm 16. ayette, pardon özür dilerim. Yine Paulus'un mektubudur, Kolose mektubu. Orada 16 ve 17. ayetlerde 2. bölümün şöyle diyor: bu nedenle hiç kimse yiyecek içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin. Bunlar ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek Mesih'tir diyor. Yani her şey Rabbimiz İsa Mesih'te sonuçlanmıştır. Ve bu bayramların hepsi birer simgeydi, birer semboldü. İleriye bakmamızı sağlayan simgeler, sembollerdi. O geldiğinde gölge olan, sembol olan, simge olan her şey ne yapmış oldu? Netliğe kavuşmuş oldu Rabbimizin gelişiyle hamdolsun. Pentekost gününde, yani diğer adıyla ilk ürünler bayramında ya da hasat bayramında kutsal ruhun ilk ürünleri toplandı. İkinci bölümü okuduğumuz zaman 3000 kişi ne oldu? İman etti ve kutsal ruhun gelişiyle Petrus ayağa kalktı, Tanrı'nın sözünü paylaştı. Kutsal ruhun işleyişi, Tanrı'nın sözü birlikte hareket ederek ne oldu? Yeniden doğum, kilise dediğimiz o beden, o varlık ortaya çıkmış oldu. Yani o gün sevgili kardeşler, kilise dediğimiz Rabbin bedenine vaftiz olduğu gündür. İnsanları ne yapıyor? Kilise dediğimiz imanların bedenine yerleştiriyor, kutsal ruhun vaftizi gerçekleştirerek. Şimdi söylemiştim, çok önemli olduğu için bazılarının ifade ettiği gibi sonradan yaşanan bir deneyim değil. Ki demiştim, Almanca'da buna zweite Erfahrung diyorlar, ikinci deneyim. Hayır, bu ikinci deneyim değil. İman ettikten sonra kutsal ruhun gelişiyle yeniden doğum gerçekleşiyor ve kutsal ruh ne yapıyor? Bizi var olan Rabbin bedenine ne yapıyor? Vaftiz ederek kutsal ruhun vaftizinin gerçekleşmesini sağlamış oluyor. Onun için 1. Korintoslar 12. bölümde 13. ayet 1. Korintoslar 12-13'te çünkü diyor tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene vaftiz edildik. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Bu çok önemli bir ayetti. Bu ayet üzerinde 3 noktayı öne çıkardım. Bunları da söylemek istiyorum. Hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Bu noktalardan bir tanesi, değerli kardeşler, karışıklık yarattığı için söylemek istiyorum. Kutsal ruh, İsa Mesih'e iman aracılığıyla tüm imanlılara verilmiş bir hediyedir. Yani belirli imanlarda olan bir şey değil kutsal ruh. İman eden her imanlıya verilmiş bir armağan, bir hediye. Kutsal ruh bizim yüreğimizde ne yapmıştır? Konut kurmuştur. Ve Yuhanna 7:37, 38 ve 39. ayetlere baktığımız zaman orada ne diyor değerli kardeşler? Yuhanna 7:37, 38 ve 39'da orada iki önemli sözden bahsediyor. Birincisi diyor ki bana iman eden, bakın bana iman eden bazı imanların yüreklerinde diri su ırmakları akacaktır. Böyle demiyor, bazı imanların yüreğinde. Hayır. Ne diyor? Bana iman edenlerin içinden, yani kim iman ettiyse, iman eden herkesin içinden diri su ırmakları akacaktır. Nedir diri su ırmağı? Çok güzel diyor, devam ediyor ayet. Şöyle diyor, diyor ki bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Demek ki iman ettiğin anda kutsal ruhu alıyorsun ve bunu gösteren en güzel belirti o kutsal ruh diri su ırmakları olarak senin yüreğinden akmaya devam ediyor. Demek ki o diri su ırmaklarını harekete geçiren kutsal ruhtan doğmandır. Yani iman ettiğinde yeniden doğuyorsun ve kutsal ruh yüreğinde konut kuruyor, yerleşiyor ve seni Rabbin bedenine ne yapıyor? Vaftiz ediyor. Ve demiştim ki peki bunu biz nasıl tecrübe ediyoruz? Bu doluluğu nasıl tecrübe ediyoruz? Yuhanna 7. bölüm 37. ayette ne okuduk? Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin diyor. 38. ayette de bana iman edenin diye ifade var. Demek ki iki söz var burada. Mesih'e gelmek bu bir. İkincisi de iman etmek. Demek ki Mesih'e gelmedikçe iman söz konusu değil. İman etmedikçe kutsal ruhun senin yüreğinde konut kurup o dirisi ırmaklarına dönüşmesi mümkün değil sevgili kardeşler. Demek ki önce gelmek ve sonra da iman etmek gerekiyor. Kutsal ruhun vaftizi senin yüreğinde gerçekleşebilmesi için değerli kardeşler. İman etmek için ona gelmek nasıl gerekiyorsa. Aynı biçimde kutsal ruhla doluluk içinde ondan içmeye devam etmek gerekiyor. Tıpkı bedensel su ihtiyacımızı sadece ayda bir kez değil, her gün gidermemiz gerektiği gibi değerli kardeşler. O zaman şunu söyleyebiliriz. Kutsal ruhun vaftizi bir kez gerçekleşiyor. İman ediyorsun, yeniden doğuyorsun. Kutsal ruh seni alıyor, Rabbin bedenine yerleştiriyor. Peki bu ne zaman oluyor? İman ettiğinde oluyor. Kaç defa oluyor? İman ettiğinde oluyor, bir defa. Ama doluluk, doluluk her gün oluyor. Çünkü kutsal ruhla dolu olabilmek için nasıl ki bedensel su ihtiyacımızı her gün gidermemiz gerekiyorsa, kutsal ruhla dolu olabilmek için de kutsal ruhun yönetimi altına girip onun yönetimi altında adımlarımızı atmamız gerekiyor. Doluluk onunla birlikte yürümekten kaynaklanıyor. Dikkat edin, eğer kutsal ruh burada olabilir. Bakın kutsal ruhu biz ne yapıyoruz? Biz kutsal ruh bir tarafa gidip gelmiyor. Kutsal ruh burada. Ama kutsal ruhu Efesler 4. bölüm 30. ayette dediği gibi üzebiliyoruz. Ama kutsal ruh bir yere gitmiş değil. Ama değerli kardeşler, ben günaha düştüm, tövbe etmedim, değil mi? Kutsal ruhun yönetimi altında değilim, doğru mu? O zaman nasıl doluluk olabilir, mümkün mü? Hayır. Nasıl doluluk olacak? Kutsal ruhun doluluğu tekrar düştüğün noktada geleceksin, Rabbe döneceksin, tövbe edeceksin ve kutsal ruh seni tekrar ne yapacak? Tazeleyecek, yenilecek ve sen onu yapmakla aslında tekrar Rab'den içmiş olacaksın. Kutsal ruhtan içmiş olacaksın sevgili kardeşler. Evet, onun için Galatyalar 5.16'da kutsal ruhun yönetiminde yaşayın, o zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz diyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki hem benliğin tutkularını, aynı anda da Rabbi hoşnut etmek mümkün değil. Ya Rab'desin ya da benliğin tutkuları yönünde hareket ediyorsun. İkisi aynı anda olmuyor sevgili kardeşler. O açıdan demek ki benliğin tutkularından uzak olmak istiyorsak kutsal ruhla dolu olmak, yani kutsal ruhun yönetimi altında olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Birinci nokta buydu. Herkese verilen bir hediyedir kutsal ruh. İkinci nokta demiştim ki kutsal ruh iman ettiğimiz anda verilmiştir. Bunu da Efesler, her zaman okuduğumuz Efesler 1. bölümden bir ayet okuduk. 13. ayeti okuduk. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bunu anlamakta çok zorluk çekmişti Galatya'daki imanlar. Biliyorsunuz iman ettiler, yeniden doğdular, kutsal ruhla mühürlendiler ama tekrar eski alışkılara dönmeye çalıştılar. Rabbe yüzlerini çevirdiler, ya işte sünnetle uğraştılar, ya bir takım uygulamalara yöneldiler ve ne oldular? İster istemez o gerçeklerden uzaklaştılar. Ve Rab onu ne yaptı Pavlos aracılığıyla? Payladı ve Galatyalılar 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde onlara dedi ki ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Bu kadar akılsız mısınız diye ne yaptı Pavlos? Galatya'daki imanları payladı. Demek ki birinci nokta herkese gelen bir armağan kutsal ruh iman ettikten sonra. İkincisi de kurtuluş anında aldığımız bir armağan. Üçüncü noktada kutsal ruh geldiğinde geçici değil kalıcı olduğunu söylemiştim. Bakın bu da çok önemli. Tekrar söylüyorum. Gidip gelme olayı yok. Bakın şupladeden yani çekmeceden söz etti değil mi? Onu ben burada farklı bir şekilde söylemiştim. Çekmece dediği için aklıma geldi, onu söyleyeyim. Hayatımızın birçok alanı var değil mi? Ve hatta diyorum ki bunu bir eve benzetmiştim hatırlarsanız. Değil mi? Evde bir koridor var. Kapıdan içeri girdiğinizde bir koridor var. Değil mi? Koridordan ne yapıyor? Mutfağa gidiyor, banyoya gidiyor, yatak odasına gidiyor. Değil mi? Misafir odasına gidiyor, oturma odasına gidiyor, mutfağa gidiyor, affedersiniz tuvalete, banyoya gidiyor. Doğru mu? Ama iman ettiğimizde ne oluyor? Kutsal ruh giriyor yüreğimizin kapısından, koridor olaraktan düşünün ve yerleşiyor. Bitti. E belki o doluluk nasıl diğer alanlara olacak? Biz kapıları açtıkça, Hayatımızın o alanlarını açtıkça Rabbe, kutsal ruh o alanları da ne yapacak? Dolduracak gücüyle. Onun için bazen şöyle yapıyoruz demiştim, söylemiştim. Ya Rab iyi gel yatak odasına gir de şu çekmece, benim çok özel bir çekmece. Oraya dokunma lütfen, orada özel şeylerim var. Yani hepimizin hayatında özel şeyler var. Atmakta zorlandığımız, başarmakta zorlandığımız ama gerçekten bazen de böyle tat alarak yaptığımız bazı şeyler var. Doğru mu? Hepimizin hayatında var. Ama Rab diyor ki, ya Recep, ben sana hayatımın tamamını verdim. Ben sana her şeyimi verdim. Ben de senin her şeyini almak istiyorum. Her alanını bana açmalısın. Eğer o doluluğu yaşamak istiyorsak, Rab'deki o doluluğu doya doya tatmak, almak, yaşamak istiyorsak, değerli kardeşler, Rab'be hayatımızın her alanını açmak zorundayız değerli kardeşler. Ve Korintoslara yazılan ikinci mektupta şu sözleri okumuştum. İkinci mektup 1. bölüm 22. ayette o bizi mühürledi. Bakın, mühürleyen Rabbin kendisi. Recep kendini mühürlemedi. Rabbin kendisi mühürledi. Hatta Nuh'tan örnek vermiştim, hatırlıyor musunuz? Nuh ne yaptı? Aşağı yukarı 120 yıl boyunca konuştu. Kurtulan 8 kişiydi. Kendisi, 3 oğlu, 3 karısı ve kendi karısı. 8 kişi toplam. Peki ne diyor kutsal kitapta? Diyor ki Tanrı geminin kapısını kapattı. Bakın, Nuh kapatmadı. Ve şöyle düşünmüştüm, pratik olaraktan söylemiştim. Demiştim ki mutlaka Nuh'un akrabaları vardı. Sevdikleri vardı. Değil mi? Hepimizin akrabaları olduğu gibi. O bağırtıları, o tufan başladığında boğulmakta olan o canların bağırtıları Nuh duydu mu? Kesin duydu. Ben öyle düşünüyorum. Her şey detaylı anlatılmıyor. Ama boğulanlar çığlık atmıyor mu? Ve o çığlıkları aç lütfen Nuh. Biz anladık. Başımıza ne geldiğini gördük. Lütfen aç kapıyı dediğinde Nuh'un içinden açmak isteği doğmadı mı? Bence doğdu. Ama kapıyı kapayan kimdi? Tanrı'nın kendisi. Bakın, onun için bu ayet çok önemli. O kim? Rabbin kendisi bizi mühürledi. Güvence olarak da yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi. Nokta. Yerleştiren o. Onun için gitmiyor, gelmiyor. Gel kutsal ruh diye bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? İzin veriyoruz o kadar. Dolmak istiyorsak. İzin vereceğiz ki onda dopdolu bir hayat yaşayabilelim. Aksi halde doluluk mümkün değil. Ve son bir ayet okumuştum hatırlarsanız. Bu ne zamana kadar devam edecek dedim. Yine 1. bölümün 14. bir sonraki ayeti diyor ki sonuca ulaşıncaya kadar. Sonuca ulaşıncaya kadar. Bakın ne diyor. Tanrı'ya ait olanların, Efesler 1.14'te Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Görebiliyor musunuz? Ne zamana dek? Bu bedenen, bu yeryüzünden kurtulana dek değerli kardeşler. Daha kurtulmadık. Kurtulduk, sonsuz hayatın sahibiyiz ama bedenen kurtulmadık. Doğru mu? Rab geldiğinde bu gerçekleşecek. Demek ki Rabbin yanına gidene kadar kutsal ruh bize verilen bir güvence. Ve onu kimse elimizden alamaz değerli kardeşler. Onun için dolmak, onun yönetimi altında olmaktır dedik. Ve itaat ettikçe doluluk mümkün hale geliyor. İtaatsizlik de ne yapıyor? Kutsal ruhu üzüyor dedik. Ve bu şekilde ne yaptık? Konumuzu noktalamış, tamamlamış olduk. Geldik kaldığımız yere. Şimdi Pentekost gününde yaşanmış olan bu tecrübe ya da başka bir ifadeyle bu deneyim, kutsal ruhun vaftizinde değil, kutsal ruhun doldurmasından kaynaklanmıştı. Bunun altını önemli çiziyorum. Şimdi kutsal ruhla dolmak, kutsal ruhun vaftizin, yani kutsal ruh tarafından yapılmış olan, gerçekleşmiş olan vaftizin sonucuydu. Yani kutsal ruhla vaftiz olduktan sonra o doluluk gerçekleşmiş oldu sevgili kardeşler. Demek ki Kutsal Ruh'un vaftizi, İsa Mesih'in daha önce vaat etmiş olduğu Kutsal Ruh'un gökyüzünden dökülüşüydü. Kutsal Ruh'un vaftizi buydu. Peki alınan neydi? Kutsal Ruh'un dökülüşüyle elde edilen neydi? Alınan neydi? Doluluktu değil mi? Çünkü hepsi Kutsal Ruh'la doldular diye okumuştuk. Demek ki Kutsal Ruh'un vaftizi tekrarlanır mı? Hayır, tekrarlanmaz. Peki yitirilir mi? Hayır, yitirilmez değerli kardeşler. Ama az önce ifade ettiğim gibi doluluk, Kutsal Ruh'un doluluğu tekrarlanabilir ve her durumda da sürdürülmesi gerekir. Susuzluğumuzu her gün gidermemiz gerektiği gibi sevgili kardeşler. Sürdürülmediği zaman ne oluyor? Yani biz Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalmadığımız zaman, sürdürülmediği zaman, bu doluluğa devam ettirmediğimiz zaman, onunla ilişki içerisinde kalarak, o bağlantıda kalarak bu doluluğu devam ettirmediğimiz zaman ne oluyor? Doluluk yitiriliyor. Bakın, Kutsal Ruh yitirilmiyor. Yitirilen doluluktur sevgili kardeşler. Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Ama yitirilmiş olmasına rağmen bu doluluk, tekrar bu doluluğu almak mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl mümkün? Tekrar Kutsal Ruh'un yönetimi altına gelmekle. Yani sen onun işlemesine izin verdiğin andan itibaren onunla birlikte dolma olayı gerçekleşiyor değerli kardeşler. Onun için 6.37'de okuduğumuz gibi bir kimse susamışsa bana gelsin içsin diye açıkça burada vurgulandığı gibi değerli kardeşler. Demek ki doluluk ne zaman gerçekleşiyor? Kutsal Ruh'un denetimi altındayken gerçekleşiyor. Kutsal Ruh'un imanlıyı doldurması değerli kardeşler niçindi? Neden imanlılar Kutsal Ruh'la dolması gerekiyordu? Hizmetlerini güçlü bir şekilde, etkin bir biçimde devam ettirebilmeleri için. Yetenekli olmak yetmiyor. Bilgi sahibi olmak yetmiyor. Eğer ben eminim ki, yani yanılıyorsam lütfen yanıldığımı söylersin Özlem. Belki o bayan seninle konuşmak istediğinde eminim ki oturdun dua ettin. Dedin Rab, değil mi? Yardım et bana. Ne söylemem gerektiğini, nasıl söylemem gerektiğini bana göster. Bu nedir? Kutsal Ruh'un yönetimi altına gelmektir. O zaman ne oluyor? Kutsal Ruh'la doluyorsun. Onun yönetimi altında olmuş oluyorsun. Ve ne oluyor? Sende olan, senden karşı tarafa akan ne varsa, o zenginlik, o kaynak dediğimiz o su, Kutsal Ruh'un doluluğundan kaynaklanıyor. Senden değil değerli kardeşler. Kutsal Ruh'a izin vermiş olmandan dolayı kaynaklanıyor değerli kardeşler. Demek ki imanlının tanıklığının vazgeçilmez ögesi nedir? Kutsal Ruh'un gücüdür. Bu kadar basit değerli kardeşler. Kişi çok yetenekli olabilir ama Kutsal Ruh'un gücü olmadan etkisizdir ve verimsizdir. Bunun altını onlarca kez çizebilirim burada. Ürkek, korkak, çekingen olan öğrenciler tanıklık edebilmeleri için, etkin bir şekilde Rabbi başkalarına götürebilmek için o güce, Kutsal Ruh'un gücüne, desteğine ihtiyaçları vardı. Evet, ne zaman alacaklardı bu gücü? Hatırlayın Haberciler'in İşleri 1. bölümü, 8. ayeti. Ne yazıyordu orada? Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Demek ki güç ne zaman oluştu? Kutsal Ruh geldikten sonra. Rab vaat etti onlara göğe alınırken, bekleyin Yeruşalim'de Kutsal Ruh gelecek ve güçle donatılacaksınız dedi. Gerçekleşti mi bu? Evet. 10 gün sonrası, hani göğe alındıktan 10 gün sonrası ne oldu? Kutsal Ruh gerçekten vaat edildiği şekilde geldi ve onları gerçekten donattı gücüyle. Tekrar vurguluyorum. Önemli olduğu için vurguluyorum. Belki tekrarlıyorum aynı şeyleri ama çok önemli olduğu için. Kutsal Ruh'un doldurması, yani imanlının Kutsal Ruh'un hayatında işlemesine izin vermesi sonucu, Kutsal Ruh'un yönetimi altında olması, imanlının ruhsal hizmeti doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde verebilmesi içindir. O zaman diyebilir miyiz? Rab yoksa, Rabbin Kutsal Ruh'un işleyişi yoksa koca bir hiçiz. Bomboş. Ses çıkaran bakır gibisiniz diyor ya. Korintoslar 13. 1. Korintoslar 13. bölümde değerli kardeşler. Onun için dolmak gerçekten de aynen bize Efesler 5. bölüm 18. ayette ifade ettiği gibi onun yönetimi altında olmaktır. Benzetme yapıyor Pavlus orada biliyorsunuz. İşte ne diyor orada? Şarapla sarhoş olmayın. Onda edepsizlik vardır, utanç vardır ama ruhla dolun. Şimdi nasıl ki alkolle dolu olduğumuz zaman ne yapıyor? Alkol bizi yönetmeye başlıyor değil mi? Aynı şekilde sevgili kardeşler. Kutsal ruhla dolduğumuzda da o bizi yönetmeye başlıyor. Tıpkı o alkolün bizi yönettiği gibi değerli kardeşler. Ama tabii ki orada Pavlos bundan örnek verirken şunun da altını mutlaka çizmiş olmalı. Şarapta sarhoş olmayın yani. Alkolde edepsizlik var. Hakikaten alkolle sarhoş olduğumuz zaman bunu da özellikle vurgulamıştım. Ben de geçmişte alkol içmiş bir kişi olaraktan söyleyebilirim. Sapıtıyorsunuz. Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz. Recep, Recep olmaktan çıkıyor. İçenler bilir bunu değerli kardeşler. Ama ruhla dolmak bizi sapıttırmıyor. Doğru mu? Ruhla dolduğumuz zaman Tanrı'da düzen olduğu için, düzen Tanrısı olduğu için bizim daha dengeli, daha düzenli bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor ve etkin bir şekilde bizi kullanıyor değerli kardeşler. Onun için ancak onunla dolu olduktan sonra ona yücelik getirebilmemiz mümkün hale geliyor. Demek ki bu muhteşem olayın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir sonuç vardı. Neydi? Hemen söyleyin. Defalarca tekrarladım. Rab'be gelen 3000 kişiydi. Doğru mu? Kutsal Ruh'un gelişiyle ortaya çıkan sonuç buydu. Ama peki sadece değişen 3000 kişi miydi? Hayır. Bana göre öğrenciler de değişmişti. Öğrenciler değişti mi? Evet değişti. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Hatırlayın. Rab İsa daha yeryüzündeyken göğe alınmazdan önce hatırlayın. Petrus İsa'yı 3 kez inkar etti. Doğru mu? İnkar etti. Neden? Ölüm korkusundan dolayı. Öğrencilerin çoğu hemen hemen hepsi çil yavrusu gibi dağıldılar. Bakın, aynı Petrus, başka biri değil, dikkat edin. Aynı Petrus, büyük bir cesaretle kalkıyor kalabalık içerisinden, Rabbin sözünü cesaretle paylaşıyor. Bu şimdi değişim mi değil mi? Allah aşkına size sorarım. Değiştiğini gösteriyor mu, göstermiyor mu? Korkak, ürkek, çekingen olan öğrenciler artık cesaretle Rabbin sözünü yayma gayreti içerisine girdiler. Hemen sonrasında da görüyoruz 3. bölüme baktığımızda Petrus'la Yuhanna tapınağa birlikte çıkıyorlar ve bir dilenciye şifa veriyorlar değil mi? Yani dışa doğru bir hizmetin harekete geçtiğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Onun için topla 3000 kişi katılmıştı Kutsal Ruh ve Tanrı sözünün işleyişinin sonucu olarak. Şimdi bu olayın gerçekleşmesi sonrasında öğrencilerin kafalarının artık karışık olmadığını görüyoruz. Artık bir takım şeyler netliğe kavuşmuştu değerli kardeşler. O açıdan bu değişim onlarda ruh aracılığıyla gerçekleşmesi gerekiyordu. Onun için ben bunu geçen sene yine bu konuyla ilgili konuşurken söylemiştim. Yine söylemek istiyorum. Eğer bu Pentekost gününü habercilerin işleri o ikinci bölümde ifade edilen o Pentekost gününü tek bir sözle, tek bir sözle, kelimeyle ifade etmek gerekiyorsa ne diyebiliriz? Tek bir söz. Pentekost günü eşittir değişim. Doğru mu? Değişim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hatırlarsanız bizler de değerli kardeşler belirli dönemlerde ne yaptık? İman ettik. Doğru mu? Ve iman ettiğimiz noktadan itibaren Kutsal Ruh geldi, yüreğimizde konut kurdu. Ve konut kurduktan sonra bir süreç başladı. Nasıl bir süreç başladı? Değişmeye doğru giden, devam eden bir süreç başladı. Ama bu süreç o gün iman ettim, gerçekleşti ve orada noktalandı mı? Hayır. Devam eden bir süreç. Demek ki Rab'be biz izin verdikçe, Rab ne yapıyor? Bizi geleceğe değiştirerek, onun gelişine bizi değiştirerek ne yapıyor? Devam ediyor. Ama değişmek için Kutsal Ruh'un gücüne izin vermemiz gerekiyor. Doğru mu Enver? İzin vermek zorundayız. Onun için İsa Mesih'i tanımayan birçok kişi var çevremize baktığımız zaman. Yani sadece çevremize iman etmemiş kişiler yok. Sadece Pentekost günü öncesinde ürkek, kafaları karışık olan öğrenciler gibi günümüzde de aynı durum içerisinde olan imanlılar da var. Kafaları bazı konularda karışık. Tam netleşmiş değil değerli kardeşler. Ama sorun ne değerli kardeşler? Bunu biz tam olarak göremiyoruz. Ya da bilmiyorum belki görmek istemiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ben diyorsam ki ya kardeşim ben zaten hayatımdan memnunum. Ne yönde değişmem gerekiyor ki? Şimdi sen eğer hayatına bunu söylüyorsan ben zaten olmam gereken noktadayım. Ben zaten iyi bir insanım. Ben zaten istediğim noktadayım. Değişmeme ne gerek var? Diyorsan ben de size bir müjde vereyim. Rab sizi hiçbir zaman değiştirmeyecek. Eğer sen değişmek istiyorsan, değişme yönünde adım atarsan, var olan Kutsal Ruh senin yüreğinde harekete geçerek seni değiştirme yönünde harekete geçecektir. Doğru mu değerli kardeşler? Şimdi ben hatırlarsanız aylar öncesi burada Kutsal Ruh'ta yürümekten söz ettim. Galatyalılar 5. bölümden aldım birkaç ayet ve Kutsal Ruh'ta yürümenin ne demek olduğunu size çok açık bir şekilde burada anlatmıştım. Ne demiştim? Kutsal Ruh'ta yürümek ne demek? Kutsal Ruh'un çizgisinde kalarak yürümek demek. Yani çizgide kalarak. Askerlerden örnek vermiştim değil mi? Çizgide kalarak, Kutsal Ruh'un çizgisinde kalarak yürümekti. Yani Kutsal Ruh'un belirlemiş olduğu, önümüze koymuş olduğu çizgide kalarak yürümek. Kutsal Ruh'a izin verildiği oranda Kutsal Ruh ne yapıyor? Kişiyi yönetiyor ama kişi de, dikkat edin burası çok önemli, onunla birlikte onun kuralına göre, neyin kuralına göre? Kutsal Ruh'un kuralına göre. Onun isteği doğrultusunda yürür değerli kardeşler. Demek ki şunu söylemek istiyorum. Ruhun denetiminde pasif kalarak, yani eylemsiz boyun eğmek yetmiyor. Sadece boyun eğiyorsun, bu yetmiyor değerli kardeşler. Aktif, yani işler durumda olmak zorundayız her birimiz. Değil mi? Demek ki ruhun ürünü hareket halindeyken ortaya çıkıyor. Oturduğumuz yerde ürün olmuyor değerli kardeşler. Ağaç bile diktiğimizde kusura bakmayın onun dibini çapalamadan, bir takım budalamaları yapmadan, ilaçlamadan o meyve veriyor mu? Vermiyor. Aynı şekilde bir hareket lazım. O yönde adım atmadıkça, Kutsal Ruh'un yönetimi altında adımları atmadıkça ürün veren bir hayatı beklemen bence anlamsız olur değerli kardeşler. Bunun altını da özellikle çizmek isterim. Demek ki Kutsal Ruh'un işleyişine izin vermek zorundayız. Şimdi etrafımıza baktığımız zaman birçok insan birçok yönde değişme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz, tanık oluyoruz. Hatırlayın, ben burada bazen vaazlarımda söyledim. Kimileri aldığı kilolarla uğraşıyor, doğru mu? Kimileri ne bileyim yüzündeki kırışıklarla uğraşıyor. Ne bileyim bazıları hayatından memnun değil, hoşnut değil, depresyon içerisinde ve psikologlara giderekten aldığı desteklerle kendine gelme çabası içerisinde. Doğru mu? Bunlarda yanlışlık yok. Bakın piyasaya, kilo vermek için birçok tozlar var. Değil mi? Birçok haplar var. İnsanlar ne kadar onlara güveniyor. Keşke onlara güvendiği kadar Rabbe güvensek değerli kardeşler. Ama biz güvenimizi tozlara, haplara pelme alıyoruz bazen. Ne yazık ki bunu söylüyorum. Adama diyorlar ki ben emin olun Galileo diye bir program var ProSieben'de. Yani televizyon kanalında bir gün denk geldi. En pahalı bu faltın diyorlar ya kırışıklıklar. Onları gidermek için onu alıyorlar, inceliyorlar. Hiçbir etkisi yok. Yani kırışıkları gideren bir krem yok sevgili kardeşler. Demek ki değişim içte olması lazım. Aynı şekilde ben eğer iyi bir beslenme yoksa bende, yani beslenmem iyi yönde değilse, ben yukarıdan hangi boyaları da sürsem, hangi kremleri de sürsem, hangi hapları da yutsam, kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Hayatımız değişmesi gerekiyor. Yani değişen bir hayat olması lazım. Bizim iman hayatı da böyle. Değişme yönünde devam eden bir yolculuk demiştim. Kaç defa burada söyledim. Yolculuktur ama hedefi olan bir yolculuk. Ama değişme yönünde devam eden bir yolculuk. Bilmiyorum sizler ne durumdasınız sevgili kardeşler. Hayatınızda beğenmediğiniz, değişmesini istediğiniz bir takım şeyler var mı hayatınızda? Düşünün şöyle birkaç saniye. Ben de su içeyim. Şunu diyebiliyor musunuz? Ben hayatımda şunu gerçekten hayatımdaki şu noktamın değişmesini isterdim. Ya da şöyle sorayım size. Kendinde bir şeyi değiştirebilmek mümkün olsaydı eğer. Yani şu an senin elinde olan bir şey var. Kendini değiştirebilmek yönünde bir mümkün var, bir imkan var. Değiştirmek istediğin şey ne olurdu? Neyi değiştirmek isterdin hayatında? Ben daha çok sabırlı olmak isterdim. Sabırsız bir adamım. Hamdolsun eşim o yönde Allah'tan sabırlı. Dua diyorum. Diyorum ama ben hiçbir zaman Rabbini sakinleştir diye dua etmedim Enver. Hiç dua etmedim. Çünkü neden? Biliyorum ki bazen kardeşler gelip bana söylüyor ya bir zamanlar biliyorsunuz Gensheim'de Hayrettin de vardı. Hayrettin, ben, Ali ya şimdi İbrahim de girdi devreye. Fikret kardeş Berlin'den. Şimdi diyorlardı ki bana ya sen niye öyle heyecanlı bağıra bağıra konuşuyorsun? Anlat sana. Dedim ya bak Türkçe'de güzel bir laf var. Benim annem sık kullanırdı bunu. Beş parmağın beşi bir değil. Aynı bedende ama beşi de farklı. Çocuklarımız bile baktığın zaman birbiri arasında fark var değil mi? Bakın sakin olanlara da ihtiyacımız var. Doğru mu Özlem? Ama böyle heyecanlı, harfli tiplere de ihtiyacım var. Rab demiyor ki bana Ali gibi ol ya da Ali'ye demiyor ki Recep gibi ol. Sen Ali olarak kal, Recep de Recep olarak, Özlem de Özlem olarak kalsın. Rab sizi olduğu gibi kabul ediyor. Ama istiyor ki değişerek devam eden bir süreç içerisinde olun sevgili kardeşler. Rab'be izin verelim hayatımızı değiştirmeye devam etsin. Onun için belki düşünebilirsin, fiziki görünüşünü belki değiştirmek isteyebilirdin. Belki sağlığınla ilgili bir şeyi değiştirmek isterdin. Ya da bazı konularda bazı yeteneklerini değiştirmek ya da iyi bir duruma getirmek isterdin. Hamdolsun bizim Rabbimizin bir özelliği var. Değiştirmekle ilgilenen bir Tanrı. Değiştirmek isteyen bir Tanrı değerli kardeşler. Tanrı seni değiştirmek istiyor. Ama nasıl? Zorla değil. Türkçe'de yine güzel bir laf var. Zorla güzellik olur mu Ayşe? Olmaz. Olmaz. Zorla güzellik olmaz değerli kardeşler. Beni zorla seveceksin. Bana zorla itaat edeceksin. Sevgi mi bu değerli kardeşler? Bakın ya, Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra bile Adem bahçesinde bıraktı diyor. Özgür bir irade verdi, onları bıraktı. Programlamadı. Doğru mu? Bana zorla itaat edeceksin, beni zorla seveceksin. Eğer öyle yapsaydı, bir program yapmış olsaydı, ben bugün yalan söylerken dilim yok olurdu, dilim yok olmuyor. Silahla birini öldürmek istediğim zaman Tanrı önüme geçip de silahı alıyor mu? Almıyor. Özgür yaratıklarız değerli kardeşler. Bizi de, bizden de görmek istediği Tanrı'nın şu: özgür irademizle ona hizmet etmek, özgür irademizle onu sevmek, zorlama, itme olmadan ona gereken adımı atmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Tanrı hiçbir zaman zorlayan bir Tanrı değil, hamdolsun. Aden bahçesinde iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesini diktiğinde, Adem'le Havva ondan gidiklerinde Tanrı neden onların önüne geçmedi? Çünkü özgürdüler. O yönde özgürlüklerini kullandılar. Bu kadar basit. Zorla güzellik olmaz değerli kardeşler. Kendi isteğine itaat edeceksin. Kendi isteğinle adımını atacaksın ki bir attığın adım arkadan bir destek. Bir adım daha arkadan bir destek daha alarak devam edeceksin sevgili kardeşler. Şimdi ben burada yine bu benzetmeyi vermiştim, yine vermek istiyorum. Şimdi aslında hayatımızı bir otomobile benzetecek olursak, birçoklarının yaptığı ne biliyor musunuz? Birçoklarının yaptığı iyi bir şoför olmaya çalışıyorlar. Ama düşünün, motorda problem var, tamam mı? Motorda, arabanın motorunda problem var, sen iyi bir sürücü olmaya çalışıyorsun. Bunun faydası var mı İsmet? Yani motora el atılması gerekiyor. Motor bir çözüm bulması gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilsin. Onun için sorun sürmekte değil. Sorun motora el atmaya izin vermekte. İzin verelim Kutsal Ruh bizi değiştirme yönünde gerekeni yapsın sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna 15:5'te bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi bol meyve verir. Farkı yaratan ne? Rabbim bizde kalmasıdır. Nasıl kalıyor Rab bizde? Ruhu aracılığıyla. Doğru mu? Demek ki farkı yaratan ne? Recep mi? Hayır, ruh. Demek ki farkı yaratan Kutsal Ruh'un gücüdür değerli kardeşler. Onun için Zekeriya peygamber, Zekeriya 4. bölüm 6. ayette diyor ki güçle, kuvvetle değil. Güçle, kuvvetle değil. Ancak benim ruhumla başaracaksınız nokta. Başarı Kutsal Ruh'a izin vermekle mümkün sevgili kardeşler. Rabbin sözü her zaman olduğu gibi bugün yine konuşmaya devam ediyor ve şu soruyu soruyor sizlere. İsmet, Ayfer, kızlar sizler, Ayşe ve Aytaç, sevgili Hatice ve Özlem, Songül, yeni gelen kardeşimiz Sara, İbrahim, Enver, değişmek ister misiniz? Daha rahat bir şekilde Rabbin sözünü başkalarına götürmek ister misiniz? Hiç zorlanmadan, daha güçlü, daha etkili bir şekilde. Rabbi daha iyi anlamak, Rabbin esenliğini yüreğinde daha çok tatmak ister misin? Ya da özet olarak da Tanrı'nın istediği şekilde yaşamak ister misin? Tanrı'nın istediği şekilde. İşte içindeki kutsal ruh hepsini yapabilecek güçte ve yeterlikte değerli kardeşler. Sadece yapmamız gereken bırakmak. Kendimizi onun yönetimine bırakmak değerli kardeşler. Onun için iman yaşamı sadece kurtulmuş bir yaşam değil. Değişmiş ve değişme yönünde devam eden bir yaşam. Yeniden doğmak tabii ki ilk adım, birinci adım. Ama büyüyüp gelişerek olgunluğa doğru olan değişim de bunun devamı. Onun için Pavlos diyor ki 2. Korintoslar mektubunda 3. bölümde 18. ayette yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Rab olan ruh sayesinde oluyor diyor. Değiştirme nasıl oluyor? Tanrı'nın ruhu sayesinde oluyor. Bakın gün ve gün bu çok üstüne. Yücelik üstüne yücelikle. Demek ki her gün daha iyi olma yönünde bir hareket var. Rab bizi bir noktaya getirdi ama daha iyi bir noktaya getirmek istiyor. Daha iyi bir noktaya, daha iyi bir noktaya ve sonunda Rab ile birlikte olduğumuzda sonuç kutsallık. Kutsallaşma değerli kardeşler. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kutsal ruh Pentekost gününde geldi ve bu yüzden tekrar tekrar gelsin diye yalvarmaya, kutsal ruhu zorlamaya hiç ama hiç gerek yok. Neden? Çünkü o buradadır. İman eden kişinin yüreğinde konut kurmuştur. İşte kanıtı. 1. Korintoslar 3:16. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu bilmiyor musunuz? Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz diyor. Bakın Tanrı'nın ruhu sizde yaşadığını. Demek ki Tanrı'nın ruhu her imanlının yüreğinde yaşıyor. Demek ki önemli olan yaşamında hangi oranda ona izin verdiğindir değerli kardeşler. Görevine gelince yani kutsal ruhun görevine gelince İsa Yuhanna 16. bölümde şöyle demişti. Ona da bakalım. Biliyorsunuz o kutsal ruhtan söz ederken kutsal ruhun görevini de bize anımsattı. Kutsal ruh bizim için ne yapacağını bize söyledi. Pavlos'tan biraz daha farklı bir şekilde diyor ki o beni 14. ayet 16. bölümün 14. ayeti. Özlem okuyabileceğim mi? Bir zahmet.
O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek.
Evet. Demek ki bu bir süreç değerli kardeşler. Demek ki değerli kardeşler Rab bunu yapıyor hamdolsun. Kutsal ruhun içimizde olduğunu Mesih'e ait olanı alıp bizlere bildirmesinde görüyoruz. Bakın Mesih'te olan her şeyi bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. Öğrendiklerimizi bize hatırlatıyor. Gerçekleri bize hatırlatıyor. Ne yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Kutsal ruhun içimizde olmasının görevi bu değerli kardeşler. Demek ki bu kutsal ruhun yönetimi altında kalarak öğrenciler ne yaptılar? Gerçeği vaaz ettiler. Öğrendiklerini vaaz ettiler. Daha sonra ne yaptılar? Yine ne okuyoruz? 2. Timoteos 3. bölümde tüm kutsal yazılar Tanrı esinidir diyor. Demek ki Tanrı'dan kaynaklandı. Bu neyi gösteriyor? Öğrenciler sadece gerçeği vaaz etmediler. Aynı zamanda da ne yaptılar? Kutsal ruhun yönetiminde kalarak gerçeği kaleme aldılar. Doğru mu? Kendi kafalarına göre kaleme almadılar. Bu kutsal kitap onların kafalarına göre yazılmış değil. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak yönlendirmesiyle kaleme aldılar değerli kardeşler. Kayda geçirdiler kutsal sözü. Demek ki kutsal ruhun yönetiminde kalarak hareket etmeleri onları büyütüp geliştirdi. Yani Büyüdükçe bu insanlar geliştiler değerli kardeşler. Büyüdükçe geliştiler. Geliştikçe ne oldular? Değiştiler. Peki değiştikçe ne oldular? Başkalarına, başkalarının da değişmesine aracı oldular. Doğru mu? Bakın değiştikçe başkalarının değişmesine aracı oldular. Ama biz değişmeden başkalarının değişmesini bekliyoruz. Yanlışlık burada. Önce Recep değişecek ki Özden değişsin. Özden değişmeli ki Songül değişsin. Songül değişmedikçe Sara değişmez. Sara değişmedikçe İbrahim değişmez. Ama biz ne yapıyoruz? Bekliyorum ki İbrahim ya da Enver değişsin. Hayır. Bakın üç parmak her zaman söylüyorum ya beni gösteriyor. Bir parmak Ayşe'ye, üç parmak bana. Önce ben değişmeliyim. Demek ki taşı attığınızda halka taşın düştüğü noktada başlıyor. Doğru mu? Dışarıdan başlamıyor halka. Önce Recep değişecek. Ki Ayşe da, Aytaç da değişebilsin değerli kardeşler. Tekrar söylüyorum çok önemli. Büyüdükçe öğrenciler geliştiler. Geliştikçe öğrenciler değiştiler. Öğrenciler değiştikçe, bakın öğrenciler değiştikçe başkalarının da değişmesine aracı oldular. Evet. Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişinden sonraki 50. gün Kutsal Ruh'un imanlar topluluğu dediğimiz kiliseyi kurması için imanlardan oluşan bir bedeni dünyadan çağırmaya geldiği gündür. Hani Yunanca'da bir söz var ya burada sık sık kullandığım. Ekaleo sözünden geliyor. Eklesia diyoruz. Kilisenin Yunanca'daki karşılığı. Ne demek? Den çağrılanlar. Yani dünyanın değişik yerlerinden çağrılarak bir araya getirilmenin sonucu Rabbin bedeninin oluşması. Doğru mu? Çağrılanların anlamı bu. Değerli kardeşler. Bir gün Rabbimiz çağırmış olduğu Recep'i ve çağırmış olduğu sizleri ne yapacak? Almaya gelecektir. Amin diyebilir miyiz buna? Habercilerin işleri 1, ayet 11. Habercilerin işleri 1, ayet 11. İsmet okusun bakalım. 3 mikrofon alalım da bir mikrofon da Aytaç'ın önüne koyalım ya.
Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir.
O harika değil mi değerli kardeşler? Rab geri kesinlikle gelecektir. Bunun altını önemli çiziyorum. Hor görülen, yüzüne tükürülen, sonunda o acımasız çarmıhta bizim yerimizi alan Nasıralı marangoz, eşek üzerinde değil, sıpa üzerinde değil, at üzerinde. Zavallı bir marangoz olarak değil ama krallar kralı. Rablerin Rabbi olaraktan bir kuzu olarak değil ama bir aslan olarak yeryüzüne gelecektir. Hazır mıyız? Son bir ayet ve noktalıyorum. İbraniler 12 ayet 1. Bakın Rabbin sözü bize ne diyor? İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Şimdi değerli kardeşler, iman hayatı bir koşu hayatı değil mi? Koşmaya devam ediyoruz. Ama değerli kardeşler, koşmamıza, Rab ile birlikte yürümemize engel olan ne var hayatımızda ben bilmiyorum. Çok şey olabilir. Sözde diyor ki, üzerinizden sizi kuşatan o günahı diyor, üzerinizden sıyırıp atarak koşmaya devam edin. Demek ki bize engel olan ne varsa onlardan kurtulmak zorundayız. Onları sıyırıp atmadıkça sağlıklı bir ilerleme, sağlıklı bir büyüme, sağlıklı bir hizmet söz konusu olamaz. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. İkinci ayet şöyle devam ediyor. Aynı bölüm, ikinci ayet. Oku Özlem, 12. bölüm, ikinci ayet.
Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.
Amin. Bakın ne diyor, çok ilginç. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Bakın bu çok ilginç. Tamamlayan da o. Görebiliyor musunuz? Değerli kardeşler, bizim için her gün dua eden Rabbimiz. İmanı sonuca ulaştırmak için bizim için dua ediyor. Ve bizimle birlikte hareket ediyor. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Rabbimiz Mesih İsa'ya dikelim. O zaman şu soruyu soralım. Değişmenin sırrı nedir? Değişerek devam etmenin sırrı nedir? Ha? Evet, doğru. Değişmenin sırrı nedir? Evet, doğru. Hiç yanlış değil. Yürekten söylüyorum, doğru hepsi de. Bakın tekrar okuyorum. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Rabbimiz Mesih İsa'ya dikelim. Değişmenin sırrı nedir? Ha? Bitti. Adımlarımızı nasıl atacağız? Rab İsa'ya bakarak adımlarımızı atmak zorundayız. Başarının sırrı burada. Kendi gücümüzde mümkün değil. Kutsal Ruh'un gücüne izin vermemiz gerekiyor ki olmamız gereken noktaya gelebilelim. İyi bir Rabbimiz var. Gerçekten gerekeni yaptı. Yapmakla kalmadı, Kutsal Ruh'unu yüreğimize koydu. Sadece diyor ki, onda yaşa. Ne durumdasınız bilmiyorum. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda, Kutsal Ruh aracılığıyla. Kutsal Ruh yüreklerinizde sevgili kardeşler. Hangi oranda adımlarını Rabbimiz yönünde atıyorsunuz? Hizmeti hangi yürekle, hangi istekle yapıyorsunuz ki ben bunu görüyorum. Tabii ki içtenlikle yapıyorsunuz ama hangi oranda bunu yapma gayreti içerisindesiniz bilmiyorum. Ama emin olun ki değerli kardeşler, hepimizin eksikliği var. Bende de eksiklik var. Ama Rab diyor ki, Recep, İknur, Aytaç, Ayşe, Özlem, Hatice, Enver, İbrahim, Songül, değişmek istiyor musunuz? Duymak istiyorum. Değişmek istiyor musunuz? O zaman diyor ki Rab, o zaman ben değiştireceğim sizleri. Eğelim yüreklerimizi ve konuyu şöyle bir 15-20 saniye sakin kalalım ve duayla İbrahim, Alman kardeş olduğu için Almanca olarak duayla kapatırsan iyi olur.